Ayrım 31. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 377. 6. Bölüm. Kanuni'nin kılıcıyla odun yarmak. Enver'in ölümü haftalar sonra öğrenildi. Hemen inanılmadı. Hatta Naciye Sultan bile haberin doğruluğuna, yani Enver'inin artık olmadığına aradan uzun bir zaman geçince kanaat getirebildi. Herkesin inanmakta zorlanmasının sebebi benzer haberlerin daha önce de çıkması ve sonradan hepsinin asılsız olduğunun anlaşılmasıydı. Naciye Sultan hatıralarında kocasının Orta Asya'da can verdiğine ancak 3 ay sonra inanabildiğini anlatır. Enver Paşa'nın şehadeti 4 Ağustos 1922'de vukuğa gelmiş, kendisinin ölmediği halde ölüm haberini ortaya koyacağına dair yazdığı mektup da benim elime o tarihte geldiği için ben bu elim hadiseye inanmadım. Bana mektupta verdiği talimata göre inanmış göründüm. Tembih etmiş olduğu gibi hareket ettim. Bu ölüm haberini verenlerin önünde ağladım fakat içimden gülüyordum. Nasıl da bunun yalan olduğuna, günün birinde kocama kavuşacağıma inanıyor, böyle bir felaketin imkansız olacağını sanıyordum. Her şeyden evvel memleketini, ondan sonra da beni seven ve düşünen kocam, ölümünde bile beni aylarca oyalayıp üzülmememin yolunu bulmuştu. Gerek mektubun elime varışı, gerekse ölüm hadisesinin aynı tarihte olması garip bir tesadüf eseridir. Kocamın hakikaten ölmüş olduğunu 3 ay sonra öğrendim ve ancak o zaman bu kara habere inandım. Enver'in Orta Asya'dan gönderdiği ve yüzlerce sayfa tutan mektupların arasında Naciye Sultan'ın hatıralarında bahsi geçen ve ölmediği halde öldüğünü duyuracağını yazdığı böyle bir mektubun bulunmadığına dikkat çekmem gerekiyor. Ölüm haberi doğrulanmasının ardından dünya basınında geniş yer buldu ama yazılanlar abartılarla, üstelik hatalarla doluydu. Mesela Associated Press Ajansı'nın New York Evening Post'ta 17 Ağustos 1922'de yer alan haberinde Enver'in çatışmada can verdiği sırada üzerinde İngiliz subaylarının üniformalarını andıran haki renkli bir elbise ve başında da fes olduğu, cebinden iki mührün, hanımlarından biriyle yaptığı özel yazışmaların, Berlin'deki oğlundan gelmiş bir mektubun, bir tomar Hint İngiliz gazetesi ile bir kısmı açık, bir kısmı da şifreli bazı mesajların çıktığı söyleniyordu. İsyanı Enver'in ardından Danejar adındaki yardımcısı devam ettirecekti. Haberde ismi Danejar diye geçen ve Enver'in yardımcısı diye bahsedilen kişi, Sencer ailesinin mensubu ve paşanın uğradığı bütün gailelerin sebebi Kuşçubaşı Selim Sami Bey olabilir ama Associated Press'in fahiş hatalar arasında özellikle iki büyük yanlış dikkat çekmektedir. Seneler boyu Naciye Sultan'dan başka bir kadın ile irtibatın olmadığı, hem yazdıklarıyla anlaşılan hem de yakın çevresini yakından bildiği Enver'in hanımlarından biriyle yazıştığı iddiası ve Berlin'de bulunan ama o sırada henüz 10 aylık olan oğlundan mektup almış olduğu şeklindeki özensizlik. Enver'in 4 Ağustos 1922 sabahı Sovyet birlikleriyle girdiği çatışmada can verdiğinin kesinlik kazanmasının ardından hayatının nasıl noktalandığı konusunda ortaya hepsi birbirinden farklı iddialar atıldı. Türk veya yabancı hemen her gazetede paşanın şehadetinin nasıl olduğunu anlatan haberler çıkarken Kızıl Ordu'nun bazı askerleriyle subayları Enver'in kanlı kaderini seneler boyunca bir reklam, bir şöhret vasıtası olarak kullanmaya çalıştılar ve bu maksatla birbirinden tamamen değişik senaryolar yazdılar. İlk iddialardan biri Agabekov adında eski bir Rus istihbarat görevlisi tarafından Enver'in vefatından 3 sene sonra 1925'te ortaya atıldı. 1894 ile 1937 arasında yaşayan, Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından esir alınan Avusturyalı maceracı, gezgin ve halı tüccarı Gustav Christ ile 1925'in 9 Temmuz'unda İran'daki bir kasabanın çayhanesinde görüşen Agabekov, Enver'in son anı hakkında garip bir iddiada bulundu. Enver'in ele geçirilmesi konusunda aldığı emir üzerine bir casus teşkilatı kurmuş, kendisi de tüccar kılığına girmiş, uzun çabalardan sonra Enver'in bulunduğu yeri tespit ederek bir Kızıl Ordu müfrezesini oraya sevk edip baskın yaptırmış ve Enver baskında kurşunlarla can vermişti. Paşayı daha önceden tanıyan Dunov adındaki bir asker cesedi teşhis edince de Enver'in kafasını kılıçla kesmişlerdi. Gustav Christ, Agabekov'un sözünü ettiği Dunov ile birkaç hafta sonra Buhara'da karşılaşmış ama Dunov hadiseyi başka türlü anlatmıştı. Agabekov baskın sırasında orada değildi. Enver ile Zukas Bey adındaki yaveri kaçmış ve bir başka köyün yakınındaki Pınar'a gitmişlerdi. Orada iki adamı ile dinlenmekte olan Agabekov, gelenlerin üzerindeki Türk üniformasını görünce kim olduklarını anlamış, pelerinin altındaki Türkmen kılıcını çekerek Pınar'dan su almakta olan Enver'in kafasına saplamış, yaveri de aynı şekilde öldürülmüştü. 1932'de Fransa'ya iltica eden Agabekov, aynı iddiayı Paris'te yayınlanan Rusça bir gazetenin idarehanesinde o senenin Şubat'ında buluştu, Avusturyalı bir gazeteciye de tekrar etti ve anlattıkları daha sonra Türk gazetelerinde "Enver Paşa'yı öldürmekteki maharetim, muvaffakiyetlerimin şaheserlerinden biridir. Enver Paşa Lenin ile münasebetteydi. Her ikisi de Hindistan'da isyan çıkartmayı düşünüyorlardı. Fakat Enver Paşa Türkistan'a gittikten sonra Rusya'ya ihanet etti. Türkistan'daki cengaver, kabail, kabileler arasında amele diktatörlüğü inkılabı için propaganda yapacağı yerde bunlar arasında milliyet hareketi uyandırdı. Enver Paşa'nın ayaklandırdığı Türkistan kabailine karşı harp ediyorduk. Enver Paşa gizleniyordu. Nihayet Çeka onu bulmaya beni memur etti. Yerini araştırdım, kendisini ele geçirdim. Bir müfreze ile baskın yaptım. Enver Paşa'yı kılıç darbeleriyle sessiz sedasız öldürdük diye yer aldı. Agabekov 1988'de yayınlanan hatıralarında ise baskında yer aldığı iddiasından vazgeçerek Enver'in bulunduğu yeri belirleyip askerlere haber verdiğini söylemekle yetinecek ama Hudayatov adındaki bir başka yazar Agabekov'un ilk iddiasını tekrar edecekti. Baskına uğrayan Enver Paşa kurtulup komşu köylerden birine kaçmış ve Pınar'dan su içmek üzereyken köyde satıcı kılında bekleyen Agabekov beraberindeki Aleksandr Osipov ve Abdurrahman adlı iki kişiyle aniden saldırmış ve kılıç ile paşanın başını kesmişlerdi. Agabekov'un iddialarındaki tutarsızlıkların başında Enver'i bulduğu anda derhal öldürmesindeki aceleciliği gelir. Agabekov ele geçirebilmek için aylar boyunca çaba gösterdiği Enver'i kıstırdığı anda hemen öldürmek yerine canlı olarak ele geçirdi, yani esir aldığı takdirde şöhretinin artması ve Kızıl Ordu'da daha hızlı yükselmesi kesin olduğu halde bu şekilde hareket etmeyi tercih etmemiştir. Zira iddia ettiği baskın hayalidir ve baskın iddiası olmadan böyle bir senaryo inşa etmesi de mümkün değildir. Farklı bir iddiayı Enver'in can verdiği o bölgede o sırada 1. Süvari grubunun komutanlığını yapan ve asıl ismi Hagop Melkumyan olan Yakov Melkumov adında bir Kızıl Ordu subayı ortaya attı ve demeç verdiği hemen her gazeteciye Enver'i kendisinin katlettiğini söyleyip her seferinde ayrı bir senaryo anlattı. Ermeni olan 1885'te Dağlık Karabağ'ın Suşa şehrinde doğan Yakov Melkumov yahut Hagop Melkumyan 1. Dünya Harbi'nde gösterdiği başarılardan dolayı madalya almış ve Sovyet devriminin ardından Kızıl Ordu'ya katılmış. Bir müddet Belarus'ta savaştıktan sonra Türkistan'daki bir süvari birliğine verilmiş ve basmacı isyanının bastırılmasını hemen her aşamasında görev yapmıştı. Enver Paşa'nın katlinden sonra Kızıl Ordu nişanı alan Melkumov 1937'ye kadar Orta Asya'da görev yaptı. Stalin'in başlattığı büyük temizlik sırasında 1937'de tutuklandı. Ordu'da faşist teşkilat kurmakla suçlandı, 15 yıl hapse ve 5 yılda bütün haklarından mahrumiyet cezasına çarptırıldı. Stalin'in ölümünün ardından 1954'te serbest kaldı, hakları iade edildi ve 1962'de Moskova'da öldü. Sarıkamış Muharebesi'ne de katılmış olan Melkumov, bir röportajında Enver'in Kafurun'daki karargahını tespit edip topçuların desteğindeki süvarilerle hücum ettiklerini, o sırada uyumakta olan Enver'in elbisesi ve yalın ayak olarak atını atlayıp dağlara doğru kaçtığını takip ederek Çegan'da sıkıştırdıklarını ve kanlı bir süngü savaşında sıkıştırıp öldürdüklerini söylüyor. Ama 1960'ta yayınladığı hatıralarında daha önce söylediklerinin aksine Enver'i kendisini öldürdüğüne dair hiçbir şey yazmıyordu. Hatıralarda Ivan Savka adında bir subayın bahsi de geçiyordu. Melkumov, Enver'in ortadan kaldırılması emrini Türkistan cephe kumandanı Kasper Vaskenyan'dan almıştı. Görevin yerine getirilmesi için özel bir birlik teşkil etmiş, birliğin başına Ivan Savko'yu getirmiş ve Enver Paşa ile Devletment Bey bu müfrezenin köye yaptığı baskında can vermişlerdi. Seneler sonra ortaya bir başka iddia daha atıldı. Anadolu Ajansı'nın 1990 Mayıs'ında verdiği Moskova kaynaklı habere göre Muradyan adında bir Ermeni 1993'te Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başına geçecek olan Haydar Aliyev'e 1987'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi olduğu sırada gönderdiği mektupta Enver Paşa'nın Saruhanyan adında bir Ermeni tarafından öldürüldüğünü yazmıştı. Muradyan mektubunda Saruhanyan'ın Dağlık Karabağ'da doğup büyüdüğünü ve bağlı olduğu birliğin kumandanının da yine Dağlık Karabağ'ın Tagevert köyünde doğmuş olan Hagop Melkumyan olduğunu söylüyordu. Ermeni kaynakları bütün bu söylentiler arasında önceliği Hagop Melkumyan'ın yani Yakov Melkumov'un anlattıklarına verdiler ve iddialar bu kadarla da kalmadı. Daha başka ve daha tuhaf söylentiler de çıktı. Enver Paşa'nın Melkumov yahut onun kumanda ettiği birlik tarafından öldürülmesi Ermeni intikam operasyonunun yani Nemesis'in kararıydı. Melkumov, Enver'in hayatını noktalayan baskını Kızıl Ordu'daki kumandanların emirlerinden ziyade Nemesis'i planlayanların talimatları ile düzenlemişti. Enver'in şehadeti Ermeni kaynaklarında bugün Nemesis'in başarısı olarak geçer. Orta Asya'ya General Frunze'nin götürdüğü Ermeni askerlerin arasında bulunan ve daha sonra Enver Paşa'ya karşı yapılan harekatta da görev alan Yakov Melkumov da 1915 faciasının önde gelen bir sorumlusundan yani Enver'den Ermeni milletinin intikamını almış bir kahraman gibi gösterilir. Enver ardında bir eş, 3 çocuk, 5 kardeş, evlatların ölümünü gören bir anne baba ile çok sayıda mücadele arkadaşı bıraktı. Ailenin öyküsünü yazmadan önce Orta Asya'daki mücadelenin ileriki senelerinde nasıl devam ettiğini ve neticenin ne olduğunu kısaca anlatayım. Basmacı liderler Enver'den boşalan Türkistan İhtilal Orduları Başkumandanlığına Kuşçubaşı Hacı Sami Bey'i getirdiler ve bir de paşa ünvanı verdiler. Hırçın, aksi ve aniden parlamaya müsait bir tabiatta bulunan ve Enver Paşa'yı tahtlar, taçlar, saltanatlar, imparatorluklar yahut bütün Müslümanların kıyamı hayallerine inandırarak Orta Asya mücadelesine katılmaya ikna ederek her yerde ölüme götüren Hacı Sami'nin iş başında bulunduğu günler basmacılar için baskı ve şiddet dönemi oldu. Hacı Sami çok sevilen basmacı kumandanı Aşur Bey'i öldürttü. Enver'in en yakınlarından olan Darvaz bölgesinin hakimi ve leşkerbaşısı İşan Sultan ile kardeşi İşan Süleyman'ı astırdı. Ve Fergana'daki mücahitlerin liderlerinden Şirmi Muhammed Bey ile kardeşi Nur Muhammed Bey'i 400 kadar basmacı ile beraber Afganistan'a geçmeye mecbur bıraktı. Basmacılar, Kızıl Ordu'nun operasyonları devam ettiği sırada Hacı Sami'nin böyle tuhaf hareketleri yüzünden onun liderliği döneminde karanlık günler yaşadılar. O arada bir başka tuhaflık daha yaşandı. Enver'in Orta Asya'da faaliyet göstermesine karşı çıkan ve Afganistan'a gitmesi için çaba gösteren ama başarılı olamayan Zeki Velidi bu defa Hacı Sami'ye destek arayışına girdi. Orta Asya Müslümanları Milli Avami Cemiyetleri İttihatı Başkanı olarak arkadaşı Abdülkadir İnan ile beraber Hacı Sami'ye askeri destek sağlamak için Afganistan'a geçebilmek maksadıyla İran'a gitti. Ankara'ya Türkistan ile ilgili geniş bir rapor gönderdi. İran'da İngiliz yetkililerden Hacı Sami'ye silah yardımı talebinde bulundu ama İngilizler talebi reddettiler. Etrafında 10 ay boyunca tam bir terör yaratan Kuşçubaşı Hacı Sami, 1923 Haziran'da beklenmedik bir iş etti ve beraberindeki 35 kişiyle birdenbire Afganistan'a geçti. O sırada Afganistan'da bulunan ve daha sonra Hindistan'a giden Zeki Velidi'nin savaşa devam etmesini istediği mektuplarına da milli mücadele işlerine şimdilik ara vermek lazım geldiği cevabını verdi. Afgan yönetiminin bir ay sonra memleketi terk etmesini istemesi üzerine Hacı Sami bu defa İran'a geçti. Meşhed'deki İngiliz askeri ateşesiyle görüşüp tekrar yardım talebinde bulundu ama İngilizler talebi yine reddettiler ve Zeki Velidi ile görüşebilmesi için Hindistan'a gitmesine de izin vermediler. Hacı Sami bütün kapılar yüzüne bu şekilde ard arda kapanırken Meşhed'de bulunduğu sırada Ankara'daki meclis tarafından 150'likler listesine alındığını ve Türkiye'ye girişinin yasaklandığını öğrendi. Orta Asya'daki mücadeleyi artık geride kalanların devam ettirmesini istedi. Tahran ve Bağdat üzerinden Halep'e gideceğini söyledi ve 29 Kasım 1923'te iki arkadaşıyla beraber Meşhed'den ayrıldı. Sonrası malum. 4 sene sonra Mustafa Kemal'e karşı suikast tertip etmek maksadıyla adamlarıyla beraber Sisam Adası'ndan Kuşadası'na geçen bu gözü kara ve hayalperest maceracı 27 Ağustos 1927'de Madran Yaylası'nda köylüler ve jandarma ile girdiği çatışmada koşunlarla delik deşik edilerek can verdi. Basmacı hareketi Enver'in ve Hacı Sami'nin ardından 10 sene boyunca ama gücü gittikçe azalarak devam etti. Sovyetlerin 1923'ten itibaren Türkistan'a yeniden büyük askeri güçler göndererek basmacıları sıkıştırması üzerine aralarında Lakay İbrahim Bey'in de bulunduğu 10 binlerce basmacı Afganistan'a ilticaya mecbur kaldı. 1928'de Afganistan'ın siyasi vaziyeti de tamamen değişti. Betçi-i Saka lakaplı bir tacihin başlattığı isyan bastırılamayınca Afgan kralı Amanullah Han memleketini terk etmek zorunda kaldı ve Kabil'e giren Betçi-i Saka 17 Ocak 1929'da Gazi Habibullah Han adı ile Afgan kralı ilan edildi. Afganistan'a sığınmış olan basmacılardan bazıları Kabil'deki iktidar değişikliğinin ardından Ruslara karşı yeni bir hareket başlatmayı denerlerken Lakay İbrahim Bey de Habibullah Han ünvanı ile tahtta bulunan Betçi-i Saka'nın yanında yer aldı. Ancak devrik kral Amanullah Han'ın kuzeni Nadir Han'ın bazı kabileler ile İngiltere'nin desteğini alarak Kabil'e yürümesi her şeyi tekrar değiştirdi. Nadir Han 1929 Ekim'inde Kabil'e girdi. Afganistan'ın yeni kralı oldu ve aynı senenin 3 Kasım'ında Betçi-i Saka'yı idam ettirdi. Sovyet sınırına yakın bölgelerde yaşayan İbrahim Lakay ile aşiretinden silahlarını teslim etmelerini istedi. Kralın talebini reddeden İbrahim Bey'in üzerine kabile savaşçıları ile askeri birlikler sevk edildi. Çatışmalar 1,5 sene kadar devam etti ve Afganlıların baskısına dayanamayan Lakay İbrahim Bey yeniden Sovyet tarafına geçmeye karar verdi. Sovyet yetkililer ile önceden yaptığı temaslarda silahlarını teslim etmesi halinde tutuklanmayacağı garantisi aldı ama 3 Nisan 1931'de sınırı geçerken Sovyet askerlerinin kendisini tutuklamak istemeleri üzerine çatışmaya girdi ve Türkistan'ın içlerine doğru ilerledi. Kızıl Ordu ile 3 ay boyunca mücadele eden Lakay İbrahim 23 Haziran 1931'de Kafir Nihan Irmağı'nı geçerken yakalandı. Taşkent'e gönderildi ve bir sene kadar sorgulandıktan sonra 1932'nin 31 Ağustos'unda idam edildi. Enver'e Orta Asya günlerinde en büyük zorluğu çıkartan, devamlı şekilde ikili oynayan, en sıkıntılı günlerinde bile yardım etmeyen ve paşanın ölümünde rolü olan Lakay İbrahim'in hayatı işte bu şekilde ensesine sıkılan bir Rus kurşunu ile noktalanacak. Lakay toprakları da sonradan yapılan sınır düzenlemeleri neticesinde Özbekistan ve Tacikistan arasında paylaştırılacaktı. Basmacı hareketi daha bir müddet dar alanda silahlı mücadele şeklinde devam etti. 3 Temmuz 1932'de aralarında Sovyetler Birliği, İngiltere, Afganistan ve İran'ın da bulunduğu 7 ülkenin başka ülkelerinin silahlı güçlerini kendi topraklarında barındırmama konusunda Londra'da anlaşmaya varmaları üzerine zaten sıkışmış olan basmacılar daha da zora girdiler. Basmacı isyanı ile ilgili son resmi açıklama 1934'ün 30 Mayıs'ında yapıldı ve Tacikistan Halk Komiserleri Başkanı Abdullah Rahimbay, Sovyet İçişleri Halk Komiserliği'nin basmacılık hareketinin sona erdiğini bildirdiğini duyurdu. Sovyetler sonraki senelerde Orta Asya'daki Türkiye ve Tacik bölgelerinde farklı cumhuriyetler teşkil ettiler ve bu cumhuriyetlerin sınırları ile isimlerini de zamanla değiştirdiler. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991'de Orta Asya'da Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri mevcuttu. Basmacılık ise silahlı bir mücadele olarak sona erdi ama Türkistan'ın Sovyet işgalinden kurtarılması çabaları Türkistanlıların kurduğu çok sayıda teşkilat, birlik, dernek ve örgüt tarafından batıya taşındı ve çabalar siyasi alanda 1991'e kadar devam etti. Ve Enver'den sonra ailesinin öyküsü. Naciye Sultan Enver'in ardından tekrar evlendi. Berlin'de 1923'ün 30 Ekim'inde Enver'in kardeşi Kamil Bey ile izdivaç yaptı. Bir müddet sonra Almanya'yı terk edip Paris'e yerleştiler. Burada Rana ismini verdikleri bir kızları oldu. Aradan birkaç sene geçti ve bu defa İsviçre'de Bern'de yaşamaya başladılar. Enver'in hanımı Sultan, kızları Hanım Sultan, oğlu da Sultanzade idi. 3 Mart 1924'te kabul edilen hilafet ilave edip Osmanlı hanedanı mensuplarının vatandaşlık haklarını ellerinden alan ve hanedanı Türkiye sınırları dışına çıkartan 431 sayılı kanuna göre Türkiye'ye değil girmeleri, Türk topraklarından transit geçmeleri bile yasaktı. Bu yasak hanedanın hanım mensupları için 28, erkekler için 50 sene devam etti. Kadınlara 16 Haziran 1952'de çıkartılan kanunla, erkeklere de 1974'teki Af Kanunu'nun bir maddesiyle Türkiye'ye dönme izni verildi. Enver'in babası Ahmet Paşa, yasak devam ettiği sırada 1938'de Başbakanlığa bir dilekçe verdi ve yüksek tahsillerini muvaffakiyetle bitiren ve büyüğü 20, küçüğü 19 yaşına giren merhumun çok sevdiği kızlarının yabancı topraklarda daha ziyade kalmalarına ve Türk'ten gayrisiyle evlenmelerine yüksek vicdanınızın da razı olmayacağından eminim diyerek memlekete dönebilmelerine izin verilmesi ricasında bulundu. Çocukların memlekete gelebilmeleri için hem Mustafa Kemal'in hem de İsmet Paşa'nın iki eski silah arkadaşı Ankara'da daha önceden kulis yapmaya başlamışlardı. Enver'in kardeşi Nuri Paşa ile son sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu olan Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan ile evlenip ayrılan ve milli mücadeleye iştirak eden istihbaratçı ve diplomat İsmail Hakkı Oktay. Nuri Paşa ile İsmail Hakkı Bey'in nabız yoklamaya başlamalarının ardından Ankara'daki en yüksek makamı harekete geçirme işi de Nuri Paşa'nın Azerbaycan harekatı sırasında yaverliğini yapan subaya düştü. Yüzbaşı Asaf Bey'e, yani seneler sonra Mustafa Kemal Paşa'nın yanında güçlü bir yer edinmiş olan Kılıç Ali Bey'e. Enver'in babasının dilekçesi Ankara'da önceden başlayan bu temaslara resmiyet kazandırılması için verdirilmişti. Büyük Millet Meclisi'nin 5 Temmuz 1939'da kabul ettiği 3662 sayılı kanun ile Enver Paşa'nın anneleri tarafından hanedana mensup çocuklarının ve Naciye Sultan'ın Kamil Bey'den olan kızının Türkiye'ye girmelerine izin verildi. Sultan Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan ile İsmail Hakkı Bey'in tek kızı olan 22 yaşındaki Hümeyra da aynı kanuna dahil edilmiş ve memlekete gelebilmesi mümkün olmuştu. Naciye Sultan ise vatanına dönebilmek için 1952'ye kadar beklemek zorundaydı. Enver Paşa ile Kamil Bey'in çocukları okula Fransa'da başlamış, liseyi orada bitirmişlerdi ve tahsillerine memlekete dönmelerinden sonra İstanbul'da devam ettiler. Türk vatandaşlığına geçen 3 çocuk Enver, Kamil Bey'in kızı Rana da Killigil soyadlarını aldılar. Paşa'nın büyük kızı Mahi Peyker, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip psikiyatri ihtisası yaptı. Bir ara Almanya'ya giderek Pfizer ilaç fabrikasında çalıştı, sonra Amerika'ya geçti. Washington'daki Walter Reed Askeri Hastanesi'nde psikiyatr olarak bulundu ve İstanbul'a döndü. 1946'da meslektaşlarından Doktor Fikret Ürgüp ile evlenen Mahi Peyker Enver'in 1948'de Hasan ismini verdikleri bir oğulları oldu. Mahi Peyker Ürgüp daha sonra kocasından boşandı. Enver soyadına döndü. Genelkurmay Başkanlığı'na müracaat ederek babası Enver Paşa'dan kendisine maaş verilmesini istedi ve Devlet Paşa'nın büyük kızına vatani hizmet aylığı bağladı. Hasan Ürgüp 12 Kasım 1989'da Mahi Peyker Enver'de 3 Nisan 2000'de İstanbul'da vefat ettiler. Enver'in küçük kızı Türkan, İstanbul Üniversitesi'nin Kimya Fakültesini bitirip kimya mühendisi oldu. Bir müddet amcası Nuri Paşa'nın Sütlüce'deki silah fabrikasında çalıştı ve fabrikada 2 Mart 1949'da Nuri Paşa'nın yanı sıra 30'a yakın kişinin hayatına mal olan ve sebebi hala ortaya çıkartılamayan büyük patlamadan o sırada fabrikada olmadığı için şans eseri kurtuldu. Sonra Fransızlar ile ortaklaşa kurulacak olan 5 ayrı çimento fabrikasının yapım hazırlıklarında vazife aldı. Türkan Enver 1945'te Müşir Deli Fuat Paşa'nın soyundan gelen bir diplomatla Hüveyda Maya Tepek ile evlendi. Hüveyda Maya Tepek, Mustafa Kemal'in Maya medeniyeti ile Türk tarihi arasında bir münasebet bulunup bulunmadığını araştırması için güneş dil teorisini moda olduğu günlerde Meksika'ya konsolos olarak gönderdiği Tahsin Maya Tepek'in oğluydu. Sefir olan eşiyle beraber çeşitli memleketlerde Türkiye'yi temsil eden çiftin tek çocukları olan Osman, 1950'de dünyaya geldi. Hüveyda Maya Tepek'in 1973'te Viyana Büyükelçisi iken vefatının ardından Ankara'ya yerleşen Türkan Maya Tepek, yabancı dilde eğitim veren Bazı okullarda kimya öğretmenliği ile TRT'nin Fransızca yayınlarında spikerlik yaptı ve hayata 25 Aralık 1989'da Ankara'da veda etti. Ankara Koleji'nin bugün 50 yaşlarının sonuna gelmiş olan mezunları Enver Paşa'nın kızı Türkan Maya Tepeki, kimyacı Türkan Hoca diye hatırlarlar. Enver Paşa'nın hiç görmediği ve kendisinin bitiremediği işleri tamamlayıp İslam dünyasını ayağa kaldıracağını hayal ettiği oğlu Ali'nin hayatı da babası kadar olmasa bile yine şanssızlıklar içerisinde geçti. Türkiye'ye dönmesine izin verilmesinin ardından baba mesleği olan askerliği seçti. İstanbul'da Hava Harp Okulu'nu bitirdi, bir ara Erzincan'a tayin edildi. Londra'ya hava ateşi yardımcısı olarak gönderildi, sonra Napoli'deki NATO karargahında görev yaptı. Ali Enver 1948'de denizcilik alanında uzmanlığı ve bu konuda sık sık yazması sebebiyle Sivil Amiral denen bir zamanların meşhur gazetecisi Abidin Daver'in kızı Perizat Daver ile evlendi ve 1955'te Napoli'de bulundukları sırada kızları Arzu dünyaya geldi. Ailenin ifadesine göre bu evlilik tarihin garip bir cilvesiydi. Zira Abidin Daver diğer iddiatçı arkadaşlarıyla beraber Türkiye'den ayrılan Enver'i 5 Temmuz 1919'da gıyabında idama mahkum etmiş olan Divan-ı Harb'in zabıt katipliğini yapmıştı ve kararın altında hakimlerle beraber katip olarak onun da imzası vardı. Ama babasının yolundan gidip mesleğinde üst rütbelere yükselmek Ali Enver'e nasip olmadı ve bir tayin meselesi yüzünden askerlikten istifa etti. Hadise Ali Enver'in kurmaylık imtihanına girmesine izin verilmemesiydi. Gerekçe resmen açıklanmamıştı ama sultan çocuğu olduğu için kurmaylığının mahsurlu görüldüğü söyleniyordu ve Ali Enver ikinci başvurusunun da reddedilmesi üzerine askerlikten istifa etti. Sebebi hakkında senelerce değişik yorumların yapıldığı ve ortaya türlü türlü iddiaların atıldığı bu istifa meselesi yıllar sonra 1980'de gazetelerde tartışma konusu olacaktı. Cumhuriyet'in başyazarı Nadir Nadi 1980 sonbaharında hatıralarını Olur Şey Değil başlıklı bir dizi olarak yayınlarken 24 Eylül'de 1950 senelerde zamanın başbakanı Adnan Menderes'in de katıldığı bir yemekte Menderes ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut arasında geçen ve bizzat şahit olduğu bir konuşmaya yer vermiş ama konuşmanın konusu olan Ali Enver meselesini yorumlarken hatalar yapmış, ardından da mevzuyu siyasete bağlamıştı. Nasıl oldu şimdi anımsayamıyorum. Bir ara söz döndü dolaştı. Abidin Daver'in Cumhuriyet'te yayınlanmış bir yazısına geldi. Daver Bey, Babali'nin saygıdeğer yazarlarından biriydi. Orduyu çok sever, her bakımdan onun yücelmesi, güçlenmesi için kalem oynatırdı. Eleştirilerinde de dikkatli davranır, nezaket kurallarının dışına hiçbir zaman çıkmazdı. Nedense o yazısı Genelkurmay Başkanı'nın hoşuna gitmemişti. Ben Daver Bey'in iyi niyetlerini savunuyordum. Menderes de sessizce dinliyordu. Birden Orgeneral Nuri Yamut sinirlendi. Oldukça sert bir sesle, "Biz onun o yazıyı niçin yazdığını biliyoruz. Damadını Ankara'ya atamadık da ondan," dedi. Bu öyküyü az çok biliyordum. Ali Enver, meşhur Enver Paşa'nın oğluydu. Annesi sultan olduğundan uzun yıllar yurt dışında yaşamış, orta ve lise öğrenimini oralarda tamamlamıştı. Çok iyi Fransızca ve İngilizce biliyordu. Yurda dönüp de Daver Bey'in kızı Perizat'la evlendikten sonra yedek subay okuluna alınmış, orayı bitirince kura ile 3. Ordu emrine atanmıştı. Sanırım Erzurum ilçelerinden birinde bir birliğe katılması gerekiyordu. İşte zavallı Daver Bey'in ordu üst kademelerinden beklediği kayırım, nazlı, çıt kırıldım damadının pek bir işe yaramayacağı Erzurum dağlarından kurtarılmasıydı. İki yabancı dili çok iyi bildiği için Genelkurmay'da ordumuza daha yararlı olacağını da herhalde düşünmüştü. Bu kadarcık bir ayrıcalığa kayırım bile denemezdi. Hepimiz askerlik yaptık. Sırasında hatır gönül uğruna kimlere ne denli özel işlemler uygulandığını hep görmüşüzdür. Genelkurmay Başkanı'nın sinirli çıkışı Menderes'in canını sıktı. Bu da iş mi gibilerinden elini hafif sallayarak yapın paşam ne çıkar paşam demekle yetindi. Ama o ne? Bu küçük serzeniş üzerine koskoca Genelkurmay Başkanı birden toparlandı. Bir dakika önceki davranışına 180 derece ters düşen bir tutumla "Baş üstüne efendim, emredersiniz efendim" diyerek tartışmayı olduğu yerde kesti. O kesti ama benim de başımdan aşağı sanki bir kova kaynar su döküldü. Devlet kuruluşun en üstün, en sorumlu basamaklarının birinde yer alan bir görevlinin siyasal güç karşısında böylesine pes etmesi bir yurttaş olarak onuruma dokunmuştu. 10 yıllık iktidarı boyunca benzer olaylarla karşılaşmış olabileceğini düşündükçe kendi gerçek gücünü abartan Menderes'in Battal Gazi ordusu, kimi aday göstersem mebus seçilir gibi orduyu da ulusu da küçülten yakışıksız sözlerini bir derece bağışlamamız gereğine inanıyorum. Zaten 1957 seçimleri her odunun mebus seçilemeyeceğini, 27 Mayıs devrimi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir battal gazi ordusu olmadığını göstermedi mi? Menderes sindromu biraz da bu gerçekleri anlatmakta gecikmesi oldu herhalde. Gazetede 4 Kasım 1980'de emekli deniz kıdemli albayı Sedat Çınar'ın Nadir Nadi'ye gönderdiği bir açıklaması yayınlandı. Ali Enver'i yakından tanıdı anlaşılan Sedat Çınar hem Nadir Nadi'nin yazısındaki hataları düzeltiyor hem de meselenin aslını anlatıyordu. Enver Paşa'nın oğlu rahmetli Ali Enver yedek subay değil muazzaf hava subayıydı. Lise çıkışlı olarak Türkiye'ye geldi, birçok arkadaşımız gibi doğrudan doğruya harp okuluna girdi. Hava pilot binbaşılığına kadar yükseldi. Londra'da Türk Hava Ateşi yardımcılığı yaptı. Rahmetli dostumuz Abidin Daver'le Genelkurmay arasındaki tartışma Ali Enver'in doğuya tayini yüzünden değil, çünkü hava kuvvetlerinde doğu görev yükümlülüğü yoktur, Sultanoğlu diye harp akademisine kabul edilme işi yüzünden çıkmıştı. Abidin Daver çok haklıydı. Ali Enver'i Sultanoğlu olduğu halde harp okuluna kabul etmişler, subay yapmışlar, sonra da akademiye almayıp önünü kapıyorlardı. Yüzbaşı iken akademiye ilk başvurusunu yaptı, refüze edildi. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı'ydı, çok üzüldü, çok geç haberi olmuştu. Kurmay olmadığı halde kendisini Londra Büyükelçiliği Hava Ateşi Yardımcılığına tayin ettirdi. Binbaşılık devresinde akademiye alınacağına söz verildi. Binbaşılıkta başvuru yapıldığında yönetim el değiştirmiş, Celal Bayar ve Menderes devri başlamıştı. Yine refüze edilince Daver çok haklı olarak isyan etti. Ali Enver'in de morali bozuldu, ordudan istifa etti. Evvela Divan Oteli müdürü oldu, onu da bıraktı. Perizat Hanım'dan ayrılarak Avustralya'ya gitti. Orada geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Katiyen bir hanım evladı değildi. Birkaç dil ana dili gibi konuşan çok yetenekli bir hava subayı, babası kadar mert, cesur bir insandı. Anısına sahip çıkmayı görev saydım, Tanrı onu bağışlasın. Ali Enver istifasının ardından bir müddet özel sektörde çalıştı. Türk Hava Yolları'nın ticaret müdürü oldu. Sonra Perizat Daver'den ayrıldı. 1964'te Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği'nde çalışan Majbrit isminde İsveçli bir hanımla evlendi ve Türkiye'yi terk etti. Kısa bir müddet İsveç'te yaşayan Ali ve Majbrit çifti daha sonra Avustralya'ya yerleştiler. Ali Enver burada sigortacılığa başladı. Gittikleri bir tatil köyünde 2 Aralık 1971'de yürüyüş yaparken bir çayı geçtiği sırada ayağa kaydı. Düşerken başını taşa çarptı. Ambulans helikopteriyle hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Haberin duyulmasından sonra Ali Enver'in vefatı hakkında Enver Paşa'nın oğlu Avustralya'da donarak öldü yahut ıssız bir dağda otomobilleri bozulan ve günlerce aç kalan Ali Enver ile karısı donarak can vermeden önce karınlarını Sarıkamış şehitleri gibi yoldukları otlarla doyurmaya çalışıyorlardı gibisinden gerçeklerle tamamen alakasız ve tuhaf yorumlar yapılır oldu. Bütün bu söylentilerin sebebi AP'nin yani Amerikan Haber Ajansı Associated Press'in Sydney'den verdiği bir haberdi. Haberde Ali Enver'den Alan Enver diye bahsediyor, karısıyla beraber günlerce ağaç kökleri yedikten sonra uçuruma düşerek öldüğü söyleniyor ve daha da garibi Ali Enver'in 2. Dünya Savaşı senelerinde Winston Churchill hesabına casusluk yaptığı iddia ediliyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nin 4 Aralık 1971'de 4. sayfada Associated Press'ten aldı ve Enver Paşa'nın oğlu Avustralya'da öldü başlığıyla kullandığı haber şöyleydi. Sydney AP. Geçen Perşembe günü bir kazada ölen Alan Enver'in 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Orduları Başkomutanı Enver Paşa'nın oğlu olduğu ve kendisinin 2. Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill hesabına casusluk yaptığı açıklanmıştır. 51 yaşında ölen Alan Enver ile karısı İsveç doğumlu Majbrit, Avustralya'nın karlı dağlarında hafta sonu tatilini geçirmek üzere bir geziye çıkmışlardı. Daha sonra kendilerini aramak üzere görevlendirilen bir helikopter, bir süre sonra eşini ve küçük bir uçumu kayarak düşmüş olan Alan Enver'i bulmuş ve ikisini de kurtarmıştır. Ancak Alan Enver helikopterdeyken aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Majbrit ise son birkaç günden beri soğuktan titreyerek dolaştıklarını ve ağaç kökleri yiyerek yaşamaya çalıştıklarını söylemiştir. Enver Paşa'nın oğlu bundan 6 yıl önce Avustralya'ya gelmiş ve bir sigorta şirketinde çalışmaya başlamıştı. Öğrenimini Fransa'da yapmış olan Alan Enver, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye kaçmış ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev almıştı. Alan Enver, Türkçe dahil 6 dili çok akıcı bir şekilde konuşurdu. Ali Enver, ıssız dağlarda değil, bir tatil köyünde geçirdiği kaza neticesinde can vermişti. Kazaya uğrayan sadece kendisiydi. Hanımının başına bir şey gelmemişti. Güney yarım kürede bulunan Avustralya'da kazanın yaşandığı Aralık ayı kışa değil yaza tesadüf ediyordu ama Associated Press'in Sydney kaynaklı haberinde bütün bunlar nedense göz ardı edilmiş, üstüne üstlük bir de Churchill hesabına casusluk iddiası ortaya atılmıştı. Haberin ardından ailenin avukatı Cumhuriyet'e gönderdiği bir açıklama ile iddiaları yalanladı ve Enver Paşa'nın oğlunun isminin Alan değil, Ali olduğunu hatırlattı. Gazetede daha sonra 15 Aralık 1971'de Ali Enver'in Hava Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşı ve 27 Mayıs darbesi sırasında Başbakan Adnan Menderes'i Eskişehir-Kütahya yolunda tevkif eden subaylardan olan ve sonraki senelerde idari görevler alıp Beşiktaş Spor Kulübü'nün başkanlığını da yapan emekli albay Agassi Şen'in 20 Aralık'ta da Şevket Süreyya Aydemir'in birer açıklamaları yayınlandı. Agassi Şen, Ali Enver'in ölüm üzerine başlıklı yazısında pilotluk eğitimi için Londra'ya beraber gitti Ali Enver'i, vatansever, vakur ve sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. İçinde büyük işler yapmak arzusu vardı. Bu yüzden yaptığı işler onu tatmin etmedi. İstediğini yapamamanın, aradığını bulamamanın üzüntüleri içinde bir hayli bocaladı diyor. Sonra sadece kendinden kaçmaya çalıştı şeklinde enteresan bir yorum yapıyordu. Şevket Süreyya, asil bir arkadaşlık örneği başlıklı yazısında o zamana kadar dile getirilmemiş bir malumat veriyor. Ali Enver'in 1940'ların başında Londra'da pilotluk eğitimi aldığı sırada Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ralph Orba ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in evine gittiğini ve Churchill'in Ali Enver'e "Senin baban benim siyasi hayatımı 20 yıl geriye atmıştır" dediğini yazıyordu. Ali Enver'in Churchill hesabına casusluk yaptığı iddiası ise hem Şen'e hem de Aydemir'e göre komik, saçma ve gülünçtü. Enver Paşa'nın gelini yani Ali Enver'in İsveçli karısı Majbrit Enver bu kitap yazıldığı sırada hayattaydı ve yine Avustralya'da yaşıyordu. 31. ayrımın sonu sayfa 392.